kısa boylu, eğri bacaklı kadın gardiyan ''Kalpazan!'' diye bağırdı. Nazan avlunun öbür başında ipe çingene Nedime'nin çamaşırlarını seriyor, döndü. ''Efendim, gel buraya.'' Kadın gardiyanın hemen arkasında bir ses sertçe sordu. ''Ne yapacaksın kalpazanı?'' Kadın gardiyan simsiyah kaşları adam akıllı inceltilmiş, zayıf uzun boylu, kırklık Nedime'ye baktı. ''Avukatı gelmiş.'' Nedime şaştı. ''Avukatı mı? Ne avukatı be? Bu zavallının evvelallah sonra benden başka kimsesi var mı?'' Nazan ellerini entaresine kurulayarak yanlarına gelmişti. Nedime sordu. ''Avukatın gelmiş. Ne avukatı kız?'' Esrar kaçakçılığından yatan çingene Nedime ile esrarlı sigara içmeye alışılabilir büsbütün durgunlaşan Nazan bel bel bakıyordu. ''Gene aptallığın tuttu, cevap versene.'' Nazan'ın da bildiği yoktu. Suç ortakları suçun tümünü üstüne yıkmaya çalışıyorlardı. Avukatı onlar göndermiş olamazdı. Teyzesine gelince Nedime kızdı. ''Git haydi, git budala.'' dedi. ''Kalpazanlık nerede, sen nerede? Aklına tüp sokayım ki o hakimin seni hapsetmiş. Sen değil kalpazanlık, iki elinle bir şeyi bile doğrultamazsın.'' Oradaki kadın mahpuslar kahkahalarını koyuverdiler. Nazan eğri bacaklı gardiyan kadının peşinden yürüdü. İçeriye düştü düşeli her türlü hizmetine baktığı çingene Nedime'nin çok daha ağır sözlerine, hatta itip kalkması arada tokat indirmesine bile alışmıştı. Bütün bu boyun eğişler biraz da yokluktandı. Hoş, yokluk değil de varlıkla bile olsa gene de Nedime ablanın çingene Nedime'ye kadınlar kısmında herkes böyle derdi. Gölgesi oluverecek, öl dediği yerde ölecekti. Çünkü Nedime kadından çok erkeği hatırlatıyordu. Bundan önce peşlerinden sürüklendiği erkekleri, tıpkı onlar gibi bağırıp çağırıyor, onlar gibi dövüyor, onlar gibi yemeğini zamanda hazır istiyor, onlar gibi ev işlerinin kusursuz görülmesini bekliyordu. Nedime gerçekten de onlar gibiydi. Bütün bu işlerden sonra gece öteki kadınlar uyuyup jandarmaların geceyi küt küt döven ayak seslerinden gayri bütün görüntüler dinince Nedime ablanın koynuna giriyordu. İlk zamanlar fena yadırgamış, ağlamış, kusacak olmuştu ama ablanın bıçak gibi sert bakışları gözden ateş çıkartan tokatı buna da alışmasını sağlamıştı. Ne çıkacaktı? O kadar erkekle yatıp kalkmıştı da nihayet kendi gibi bir kadının okşamalarıyla mı durum değişecekti? Sonra Nedime ablayla dost geçinmek zorundaydı. Bütün işlerini görmek karşılığı yiyor, içiyor, alışkın olduğu koca baskısını da duyuyordu. Eğri bacaklı gardiyan kadının peşinden bir takım dehlizler geçip müdüriyete çıktı. Yüreği küt küt atıyordu. Avukat ne avukatıydı? Kim göndermişti? Niçin göndermişlerdi? Gardiyan kadın kapıyı saygıyla vurup bekledi. Müdürün kalın sesi, "Gel." Kadın kapıyı açıp girerken Nazan'a, "Bekle." dedi. Girdi, haber verdi. Orta yaşlı müdür masasından kalkmıştı. Gardiyan kadının aşırı vazife şinaslığına içerleyerek, "Getirsene buraya be." dedi. Nazan çekinerek içeri girip de odanın sağ köşesindeki iskemlede oturan eski kocasını görünce oda tepesinde dönmeye başladı. Kapıdan içeri ancak iki adım atabilmişti. Düşmemek için duvara tutundu. Bacakları gövdesini taşıyamadı, oracığa çöktü. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Her şey silinmişti. Ne hapishane, ne müdür, ne eski kocası, ne de dünya. Yıllar yılı içine itile itile birikmiş gözyaşlarını cömertçe koyverdi. Mahsal olduğu yerde sapsarı titriyordu. Bütün bunlara kendisinin sebep olduğunu sanmaktan gelen sonsuz bir acı içindeydi. Birden kendini toparladı, hızla koştu. Eski karısını kolundan tutup kaldırmak istedi, olmadı. Öyle ağırdı ki, "Sus," dedi Nazan, "sus. Bak ben geldim. Merak etme. İnsanın başından her şey geçer. Dosyanı tetkik ettim. Suçla alakan sadece aracılık. Çok ceza yemeyeceksin. Sus." Umurunda değildi. Kollarıyla yüzünü kapamış bakmıyordu. Hapishane müdürünün sert, sinirli sesiyle kendini toparladı. vakit geçiyordu. Beyefendinin hatırı için burada görüşmesine izin vermişti. Onun için vakit geçirmemeliydi. Mahsar'ın ikram ettiği iskemleye ilişti, gözleri yerde, gözler ağır ağır kalktı ve sordu. Haldun'um ne yapıyor? Mahsar deminden beri yaşarıp duran gözlerini göstermemek için başka tarafa kaçırarak iyi dedi. Hiç merak etme, çok iyi o. Beni aramıyor mu? Mahsar'ın gırtlağına sanki bir yumruk geldi oturdu. Ne cevap verebilirdi? Arıyor mu desem yoksa aramıyor mu? Aramaz olur mu? Benim kötü kadın olduğumu duyurmayın, olmaz mı? Mahsar artık dayanamadı, kalktı, pencereye gitti. Hıçkırıklarını zor tutarak dışarıya uzun uzun baktı. Aman ya Rabbi. Ne müthiş değişiş, ne inanılmayacak çöküştü. Kendini topladı, metin olmak, hiç olmazsa öyle görünmek zorundaydı. Pencereden çekildi, yanına geldi. Bir avukat arkadaşım gelip senden vekalet alacak ve işine bakacak. Müdür beye para bırakıyorum. Lazım oldukça alırsın. Hiç merak etme. Haldun büyüyor. O elbette senin de evladın. Buradan çıkar, inşallah gelir görürsün. Sonra hiç de kötü kadın olmadın. Alın yazısı böyleymiş. Nazan'ın kulakları uğulduyordu. İşitmiyordu artık. İçinden hiçbir zaman kaybolmayan oğlu, sarı kıvır kıvır saçlarıyla gene içinde belirmişti. El ediyordu. Anneciğim gel artık. Hani gelecektin? Gelmezsen ben ağlarım. Haminnesi ağlatmasın yavrumu, olmaz mı? Mahsar tekrar kuvvetli bir yumruk yemiş gibi sarsıldı. Haldun'un haminnesinde olmadığını, o çıktı çıkalı evin ne hale geldiğini nasıl anlatırdı? Kısa kesti. Hiç merak etme. Annemin ellerinden öperim, bana dua etsin. Olur. Tam çıkarken aklına yüzüğü geldi, durdu. Yüzüğümü satmadım dedi. Müdür bey de kasaya koydu. Mahsar hapishane müdürüne baktı. Evet dedi müdür. Kıymetli eşyayı rehine alıkoyuyoruz. Malum ya. Mahsar'ın içinde yine bir damar sızladı. Demek satmamıştı. Nazan ağlamıyordu artık. Susuzluğu dinmiş gibi. Gardiyan kadının peşinde geldiği alacakaranlık delhizleri tekrardan geçti. Kısıma girdi. Başta Nedime abla etrafını kadınlar alıverdi. Kız ne avukatıymış, kim göndermiş, demek bizden gizli işlerim vardı. Eğri bacaklı gardiyan kadın kısaca anlatınca kadınlar hayretle bakıştılar. Demek sahiden avukat karısıymış da feleğin sillesini yemiş ha. Hapise girdiği ilk günden itibaren hiç kimseyi buna bir türlü inandıramamıştı. Şimdi anlamışlardı yalan söylemediğini. Nedime abla bir kenarda sinirli sinirli dikiliyor, Nazan'ın kendini ihmal edip ötekilerin yanında duruşuna içerliyordu. Birden tepesi attı, koğuşa öfkeyle girdi, açık kavuş kapısından sinirli sinirli seyretmeye devam etti. Alacağın olsun, şuna bak, eğri bacaklı gardiyan karıya hele. Bahşiş çıkacağını anlayınca nasıl da yaltaklanıyor. Gerçekten de Nedime ablanın ortalarda görünmemesinden faydalanan öteki kadınlar laf sokuşturmaya başlamışlardı. Madem kocam para vermiş müdüre, Nedime ablaya boş ver. Hizmetçisi misin? Üstelik koskoca bir avukat hanımıymışsın. Kendini küçük düşürme. Demek avukat gelip vekaletini alacak. Korkma öyleyse. İşin içinde avukat olduktan sonra... Nazan her şeye rağmen Nedime ablaya boş vermek niyetinde değildi. Bu kadar tuzunu ekmeğini yemişti. Sütsüzlük olmaz mıydı? Kadınları bırakıp koğuşa doğruldu. İçeri her zamanki gibi çekinerek girdi. Nedime ablanın asık suretiyle karşılaşınca irkildi. Bel iki yerinden ok gibi fırlayıp karşısına dikilmişti bile. Kocan geldi diye burnun kaftağına mı yükseldi kız? Şaşırdı. Cevap vermeye kalmadı, şimşek gibi bir tokat duvara çarpıp toparlandı, bir tekme. Gık dersen boğarım seni. Oracağı çöküvermiş, sessiz sessiz ağlıyordu. Nedime ablanınsa gene çenesi açılmıştı. En ağza alınmaz küfürlerle hakaretlerin daniskasını savuruyor, tehditler yağdırıyordu. İyi bir bok olsan boşamazdı, boynuzlu dedi. Madem buraya düştün, buranın kanunlarına göre hareket edeceksin. En azdan 15 sene yiyeceksin postal. İşlediğin suçu biliyor musun? Para basmak ne demek? Kocası avukat tutacakmış da kurtaracakmış. Sen onu git de benim pabuçlarıma anlat. Nazan mırıldandı. Kurtaracak demedim ki ben. Dırlanma. Şimdi kalkar saçını başını yolarım ha. Kalk git ser o çamaşırları. Nazan gözlerini eteğiyle silip kalktı. Koğuştan avluya çıktı. Çamaşırlara gitti. Bir kısmı serinmiş, yarısından çoğu duruyordu. İkindi güneşi fersizleşmişti ama gene de sermek lazımdı. Kadınlar avlunun bir kenarından onu seyrediyor, acıyorlardı. Zinadan 2 aydır yatan Feriha, aptal dedi. Kuyruğundan ayrılmıyor kart karının. Babacığımcı Melahat güldü. Seni de koynuna alsa o zaman görürdüm. Aa, Allah göstermesin. Şurada bir ay günüm kaldı. Ondan sonra aslan gibi Burhan'ımın kolları beni bekliyor. Kocanı ne yapacaksın? Ne kocası be? O şimdiye kendine koca bulmuştur. Kahkahalar yükseldi. Nedime abla yanlarına gülerek geldi. Neye gülüyorsunuz kaltaklar? Hiç. Feriha rüyasında bir şey görmüş de. Nazan çamaşırları sermişti. Yanlarından ağır ağır geçip koğuşa girdi. Nedime ablayı, yediği tokatla tekmeyi, işittiği acı sözleri unutmuştu. Kocasını, kocasının tutup göndereceği avukatı düşünüyor, az cezayla buradan çıkıp oğlunun yanına gitmeyi kuruyordu. Kocası acaba tekrardan kabul edecek miydi? Belki de ederdi. Etmeyecek olsa ne diye arkasını arasın? Avukat tutsun, müdüre para bıraksın. Keşke daha uzun konuşsaydı. Vakti ağlamakla geçirmişti. Kaynanası bu işi duymuş muydu acaba? Duyduysa ne demişti? Kendilerinin nereden, nasıl haberi olmuştu? Savcılar da duymuşlar mıydı? Naciye, Naciye ne yapıyordu? O da mı duymuştu? Kalk bir kahve pişir, iyice kaynat. Kendine gelerek kalktı. Maltızı da kağıt parçalarıyla pişiriyordu kahveyi. Nedime abla yan geldiği yerden Nazan'a bakıyor, geceleri koynuna aldığı bu kadına bayağı tutulduğunu yeni anlıyordu. Bir sahibinin çıkması, hele bunun bir zamanlar onu koynuna alan kocası olması kıskançlığını körüklüyordu. O adam eline geçse gırtlağını sıkıverirdi. Pis herif, ne diye çıkıp gelmişti sanki, maksadı neydi? Az cezayla kurtarmak mı? Sol gözü sinirli sinirli seyirmeye başladı. Önlemeliydi bunu, önlemeliydi. Ne olursa olsun, neye patlarsa patlasın önlemeli, kadına yeni yeni suçlar işletip ceza süresini uzatmalıydı. Mesela üzerinde esrar, afyon yakalatabilirdi. Kahvesi önüne konunca başını kaldırdı, göz göze geldiler. Bir fincan getir. Nazan gitti, fincan aldı geldi. Otur yanıma. Oturdu. Kahvesinin yarısını öteki fincana böldü. Al da barışalım. Nazan boynunu büktü. Nedime abla işte bu haline dayanamıyordu. O sıra koğuşun öteki sakinleri birer ikişer içeri girmeseler, onu göğsü üzerinde okşar, yaşlı gözlerinden öperdi. Sordu. Kocan güzel mi kız? Nazan içini çekti. Güzel ama ben ona layık değilim ki. Niçin? Cevap vermedi. Kafasından Mahsar Bey böyle düşünüyordu. Ve Mahsar Bey'in sözleri. Sus Nazan sus. Bak ben geldim. Merak etme. İnsanın başından her şey geçer. Dosyanı tetkik ettim. Suçla alakan sadece aracılık. Çok ceza yemeyeceksin. Sus. Mahsar rakısına su koyarken bitmiş dedi. Bitmiş zavallı. Gözlerimin önünden gitmiyor. Kendisini arayacağımı hiç ummamış olacak ki beni görünce öyle şaşaladı ki. En çok duvarın dibine yığılışını acıdım. Kim ne derse desin. Bu kadın iradesi dışında bu pis işe sürüklenmiş. Dosyasını tetkik ettim. Suç ortaklarının ithamlarına rağmen her şey ayan beyan. Avukatla görüştün mü? Görüştüm. Bizim fakülte arkadaşlarından. Nihat da gayet iyi tanır. Para teklif ettim, reddetti. İyi olandır. Vaziyeti de fena değil. Kadehini kaldırdı, bekledi. Nirman biraz geç davranmakla beraber o da kaldırdı, tokuşturup içtiler. Beyoğlu ara sokaklarından birindeki bir Rum lokantasındaydılar. Etraftaki masalarda şık şık yabancı aileleri neşeli gruplar halinde içiyor, eğleniyorlardı. Mazhar çevreye göz gezdirdikten sonra "Bayılıyorum şu yabancılara," dedi. "Ne güzel, karıları, kız kardeşleri, çoluk çocuklarıyla sere serpe oturuyor, eğleniyorlar. Bir Türk lokantasında, hatta İstanbul'da, Boğaz'da bu serbestliğe imkan olmuyor. İnsana tuhaf tuhaf bakıyorlar. Halbuki..." Nirman dirseklerini masaya dayamış, yüzü avuçlarının arasında dalgın, hatta kederli bakıyordu. Aklının başka yerde olduğunu anlayan Mahsar sordu. "Ne düşünüyorsun?" Kendine gelerek doğruldu. "Hiç abimi düşünüyorum. Yeğenlerimi, yengemi düşünüyorum. İlle abim, ne sevindi değil mi?" İstanbul'a geldikleri gün trenden iner inmez doğru abisinin Kapalı Çarşı'daki mağazasına gitmişlerdi. Yıllardan sonra hiç beklemediği bir anda kız kardeşini hem de yanında kocasıyla görüverince gözlerine inanamamıştı. Ne vardı? Niçin gelmişti? Yanındaki kimdi? Hala barlarda mı çalışıyordu? Barlarda çalışıyorsa kardeşlikten reddettiği halde ne cesaretle gelebilmişti?